Ayrım 24.
Joe'ya resmen çırak giriş töreninde hazır bulunmuş olan garsonun yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Adamcağız ilk fırsatta kasaba gazetesinin lekeli, yıprak bir baskısını öyle gözüme sokarcasına masaya bıraktı ki elime aldım ve şu paragrafı okudum. Yöremizin demir zanaatçılarından bir gencin son zamanlarda başına, hem de çok romantik bir biçimde devlet kuşu konduğunu sayın okurlarımız belki bilmektedirler. Sırası gelmişken belirtmek isteriz, bu konu gazetemiz sütunlarının henüz evrensel üne kavuşmamış olan ozanı Tuğbi'nin büyülü kalemi için ne uygun değil mi? Yıldızı her gün biraz daha parlamakta olan gencimizin en eski dost ve koruyucusunun kasabamızın en seçkin hemşerilerinden biri olduğunu, bu hemşerimizin tahıl ticaretiyle meşgul olduğunu, büyük ve merkezi dükkanınız da yukarı sokakta bulunduğunu öğrenmek sanırım okuyucularımızı yakından ilgilendirecektir. Bu hemşerimizin genç Telemaküs'ün başlıca akıl hocası olduğunu bildirmek bizlere de duygusal yönden büyük bir doyum veriyor. Çünkü genç Telemaküs'ün güzel bahtını kuran kişinin bizim kasabadan birisi olduğunu bilmek sevindirici bir şeydir. Telemaküs, Öris'in Penelope'li oğlu. Büyüdüğü zaman bir gece kaybolan babasını bulmak için serüvenli bir yolculuğa çıkar. Kasaba düşünürlerimizin derin düşüncelerle kırışmış alınlarında ve kasaba dilberlerimizin ışıltılı gözlerinde kim bu Telemaküs diye bir soru mu okuyoruz? Hemen yanıtlayalım. Sanımızca Quintin Metzis de Antwerp'li bir demirciydi. Verpsap. Verpsap, anlayana sivrisinek saz gibilerden Latince bir deyimin kısaltılmışı. Uzun deneyimlere dayanan bir inancımı açıklayayım. Varlıklı olduğum günlerde Kuzey Kutbu'na bile gitsem, öyle sanıyorum ki karşıma mutlak birisi, ya göçebe bir Eskimo ya da uygar bir beyaz adam çıkarak başıma devlet kuşu konduran en eski yardımcımın, dostumun, akıl hocamın Pumble Cook olduğunu bana bildirirdi. 29. Ertesi sabah erkence kalkarak dışarı çıktım. Bu erken saatte mi sevişimlere gidemeyeceğime göre o yöndeki kırlara çıkarak oyalandım. Bizim ev karşı yönde kalıyordu. Joe'yu yarın gidip görürdüm artık. Veli nimetimi ve onun benim için tasarladığı parlak geleceği düşünerek gezindim. Estella'yı evlat edinmişti. Beni de evlat edinmiş gibi bir şeydi. Demek ki niyeti bizim ikimizi bir araya getirmekti. Başka türlüsü olamazdı. O ıssız evi yeniden canlandırıp karanlık odalarını gün ışığına boğmak, durmuş saatleri yeniden işletmek, boş soğuk ocaklarda gürül gürül ateşler yakmak, örümcek ağlarını kaldırıp atmak, börtü böceği yok etmek gibi işler için Miss Havisham beni seçmişti. Kısacası söylencelerdeki genç şövalyelerin yaptığı parlak işleri başardıktan sonra prensesle evlenmeme karar vermişti. Demin geçerken durup eve bakmıştım. İsli, kavruk tuğla duvarlar, örülü pencereler, kalın kaslı, yaşlı kollara benzeyen sağlam dallarıyla evin bacalarına bile tırmanıp sarılmış olan diri yeşil sarmaşıklar bu eve insanın aklını çelen, yüreğini çarpıtan bir gizemli hava veriyordu ki bu gizem dolu öykünün kahramanı ben olacaktım. Bu öykünün esin perisi de can damarı da Estella idi elbet. Gel gelelim varlığıma karşı konulmaz bir güçle egemen olmasına, tüm düşlerimle umutlarımı benliğinde birleştirmesine, çocukluğumdan beri yaşantımla kişiliğimin üzerinde ölçülemeyecek kadar güçlü tek etken olmasına karşın. Evet, bütün bunlara karşın o sabahın romantikliği içinde bile Estella'yı olduğu gibi görebiliyor, onu gözümde süsleyip büsleyip büyütmeye kalkmıyordum. Bunu burada kesin bir amaçla söylüyorum. Çünkü zavallı yazgımın dolaşık çizgileri arasında bize yol gösterebilecek olan tek ipucu budur. Görüp geçirdiklerimden biliyorum ki alışılmış aşık tiplemesi her zaman doğru değildir. Benim hakkımdaki çıplak gerçek de şudur ki Estella'yı yetişkin bir erkek olarak sevmemin tek nedeni ona karşı koyamamamdır. Daha başlangıçtan belirtmek istiyorum. Her zaman değilse bile çoğu zaman biliyordum ki onu sevmem delilikti, umutsuzluktu, mutsuzluktu. Aklın, mantığın, iç rahatının, diriliğin tümüyle dışında bir şeydi. Onu sevmenin yıkım olduğunu biliyordum. Gene de ilk baştan söyleyeyim, bunu bilmek sevgimi zerrece azaltmıyordu. Onun kusursuz bir melek olduğuna yürekten inansam, duygularımı ancak bu kadar başıboş bırakabilirdim. Gezintimi köşke her zamanki saatimde varmak üzere ayarlamıştım. Titreyen bir elle çıngırağı çaldığım zaman bahçe kapısına sırtımı verdim. Soluğum düzelsin, yüreğimin çarpıntısı biraz yatışsın diye bekledim. Yan kapının açıldığını, avluda ayak sesleri duydum. Ama bahçe kapısı paslı rezeleri üstünde döndüğü zaman bile duymazlıktan geldim. Sonunda omzuma bir el dokunmasıyla irkilerek döndüm. Koyu gri kostümlü bir erkekle karşılaşınca daha da irkilmem doğaldı. Bu Miss Havisham'ın evinde kapıcı olarak görmeyi umduğum en son adamdı diyebilirim. Orlik, ''Ey küçük bey, işini yerini yurdunu bırakıp giden tek sen değil misin?'' demek. Neyse, içeriye gir haydi, çabuk. Bahçe kapısı açık tutulmayacak diye yüksek yerden emir var da. Ben içeri girince Orlik bahçe kapısını örtüp kilitledi, anahtarı aldı. Birkaç adım önüm sıra ilerledi, sonra dönüp yüzüme bakarak, ya dedi, biz de buraya kapılandık işte. Nasıl geldin sen buraya kuzum? Nasıl olacak? Yürüye yürüye elbet diye terslendi. Sandığımı da el arabasıyla peşimden getirttim. İyiden iyiye yerleştin ha? Kötüden kötüye yerleştiğimi hiç sanmıyorum küçük bey, bundan kuşkun olmasın. Ama ben kuşkular içinde bocalıyordum. O ise donuk gözlerini bacaklarımdan kollarımdan yukarı yüzüme doğru kaldırdı. Demirci dükkanından ayrıldın demek diye sordum. Orlik, demirci dükkanına benzer yanı var mı buranın diye sordu. Söyle bana Allah sen diye çevresini gözden geçirdi. Dükkana benziyor mu bu yer? Gargeri'nin dükkanından ne zaman ayrıldığını sordum. Bizim burada günler öylesine birbirine benziyor ki insan zamanın hesabını şaşırıyor dedi. Sen köyden ayrıldıktan bir süre sonra geldiğimi biliyorum yalnızca. Bu kadarını ben de bilirdim be Orlik. Orlik buruk bir alayla, ne olsa yüksek öğrenim gördün dedi. Bu arada eve varmıştık. Orlik'in odasının kapının hemen içerisinde avluya bakan tek pencereli bir yer olduğunu gördüm. Kapının yanı başında oluşu ve ufaklığıyla Paris'teki kapıcı odalarına benzemiyor değildi. Duvarda bir sürü anahtar asılıydı. Orlik şimdi elindeki anahtarı da bunların yanına astı. Üstüne parçalı yorgan serilmiş döşeği duvarın kemerimsi bir girintisindeydi. Pasaklı, kuytu, uykulu görünümüyle bu oda, odadan çok insan kılığındaki bir kakırca sıçanının yuvasına benziyordu. Pencere köşesinin loşluğunda hantal bir karaltı gibi yükselen Orlik de bu yuvada yatıp kalkan insan kılıklı kakırca sıçanına benziyordu. Ta kendisiydi daha doğrusu. Bu odayı hiç görmediydim dedim. Zaten eskiden bu köşkte kapıcı bulunmazdı. Bulunmazdı ya, derken bir gün herkesin aklı başına geldi. Köşkün korunmasız olduğunu düşündüler. Mahpushane kaçkınları çevrede fink atarken tehlikeli buldular bunu. O zaman beni salık vermişler buraya. Kendini adam yerine koyana kul kurban olacak güçlü kuvvetli biridir demişler. Çekiçle, körükle uğraşmaktan iyidir ne olsa. Doludur ha. Ocağın üstünde asılı duran pirinç ağızlı bir tüfeğe gözüm takılmış, Orlik de bunu görmüştü. Lafı uzatmayı istemeyerek her neyse dedim. Şimdi ben Misevişim'in yanına gitsem iyi olur artık. Orlik önce gerinip sonra başını sallayarak ben orasına karışmam küçük bey dedi. Benim işim burada biter. Şu gonga şu çekişle vururum. Sen de şu sofa boyunca gidersin. Elbet bir karşıya çıkan olur. Ama benim geleceğimi biliyorlar sanırım. Onu da biliyorsam Arap olayım. Bunun üzerine ben yıllar önce kaba kunduralarımla geçtiğim bildik sofaya saptım. Orlik de gongu çaldı. Sofanın bitiminde gongun yankıları hala sürüp giderken Sarah Pocket karşıma çıktı. Zavallıcık, rengi benim yüzümden temelli değişmiş, sarımsı bir yeşil olup çıkmış gibiydi. "Aa," dedi, "sizsiniz demek ha, Bay Pip?" "Benim Miss Pocket, size Bay Pocket'la evindekilerden selam getirdim. Hepsi de Tanrı'ya şükür çok iyiler." Sarah başını karamsarlıkla sarsarak, "Biraz daha akıllandılar mı ki?" diye sordu. "İyi olmalarındansa akıllarını başlarına toplamaları yeğdir." "Ah Matthew, Matthew, adam olmazsın ki sen. Beyefendi nereden gidileceğini biliyor musunuz?" Biliyor sayılırdım. Çünkü bu karanlık merdivenden yukarıya kim bilir kaç kez çıkmıştım. Şimdi de merdiveni eski günlerdeki kaba saba kunduralarıma hiç benzemeyen ince hafif ayakkabılarımla tırmandım. Miss Havisham'ın oda kapısına eski vuruşumla vurdum. Onun o saat "Pip'in vuruşu bu" dediğini duydum. "Gel içeri Pip." Sırtında o eski gelinliğiyle gene eskisi gibi masa başında ellerini bastonunun tepesine çaprazlama koyup çenesini ellerine dayamış gözlerini ateşe dikmişti. Yanında o zamana dek hiç görmediğim çok şık bir genç hanım oturmaktaydı. Gelinlik ayakkabılarının hiç giyilmemiş olanını eline almış başını eğmiş inceliyordu. Miss Havisham başını ne kaldırdı ne de çevirdi. Gene "gel içeri Pip" diye beni çağırdı. "Gel bakalım, nasılsın bakalım?" "Ne o? Bir sultanın elini öpercesine öpüyorsun elimi, hayrola?" Birden yalnızca gözlerini oynatarak yüzüme baktı. Acı bir alayla gene "hayrola?" diye sordu. Ben ne diyeceğimi pek bilemeyerek, "duyduğuma göre benim gelip sizi görmemi istemek yakınlığını göstermişsiniz" diye karşılık verdim. Ben de hemen geldim. Miss Havisham dedi. Tanımadığım genç kadın da başını kaldırarak yarı alaycı, yarı şakacı gözlerle bana baktı. O zaman bunların Estella'nın gözleri olduğunu gördüm. Gel giyelim, öyle değişmişti ki Estella. Öylesine güzelleşip kadınlaşmış, karşısındakinin hayranlığını kazanacak yönlerde öyle bir gelişmişti ki onunla kıyaslayınca hala yontulmamışım gibi geldi bana. Ona baktıkça umarsızlığa düşüyor, gene o eski kaba, görgüsüz köylü çocuğu olup çıkıyordum sanki. Ah, o sırada içime çöken o uzaklık, yetersizlik duygusuyla onu saran o ulaşılmazlık havasını nasıl anlatmalı? Bana elini uzattı. Onu gördüğüme çok sevindiğimi, bu dakikayı çok uzun zamandır beklediğimi belirten birkaç söz kekeledim. Miss Havisham gene o açgözlü bakışıyla, "Nasıl buldun onu Pip, çok değişmiş mi?" diye sordu. Sonra bastonuyla ikisinin arasındaki bir sandalyeyi göstererek buraya oturmamı imledi. "Miss Havisham," dedim. İlk geldiğimde onu Estelle'ye hiç benzetememiştim. Ama şimdi baktıkça karşımda gene tıpkı o eski. "Ne?" diye Miss Havisham sözümü kesti. "O eski Estelle'yi bulduğunu söyleyemeyeceksin ya. İnsanı kıran, kibirli bir kızdı o, unuttun mu?" Dilim dolaşarak o günlerin çok geride kaldığını, o zaman cahil bir çocuk olduğumu söyledim. Buna benzer bir şeyler geveledim. Estelle büyük bir serinkanlılıkla gülümseyerek, "Ben Pip'in o zaman haklı olduğuna inanıyorum," dedi. "Kim bilir ne çekilmez bir yaratıkmışımdır." Miss Havisham şimdi ona dönerek, "Ya Pip değişmiş mi?" diye sordu. "Hem de pek çok," diyerek Estelle beni süzdü. Miss Havisham Estella'nın saçlarıyla oynayarak, "Eskisi kadar kaba, görgüsüz değil artık ha?" dedi. Estelle gülerek elindeki ayakkabı tekine baktı. Gene gülerek bu kez bana baktı. Ayakkabıyı yere bıraktı. Bana karşı hala çocukmuşum gibi davranıyorsa da beni peşinden sürüklemek ister gibi bir davranışı vardı. O düşsel odada içimden hiç silinmeyen anıların arasında oturup konuştuk. Estella'nın Fransa'dan yeni geldiğini, yakında Londra'ya gideceğini öğrendim. Gene eskisi gibi kibirli, kaprisli olmakla birlikte bu niteliklerine güzelliğinin karşısında öyle bir boyun eğdirmişti ki onları güzelliğinden ayırt etmek olanaksız, hem de doğaya aykırıymış gibi geldi bana. Onun varlığını, bana çocukluğumu haram etmiş olan o zenginlik, kibarlık özlemlerinin acısından beni evimden de Joe'dan da utandıran, soğutan o taşkın düşlerden ayrı olarak düşünebilmek gerçekten olanaksızdı. Örsün demiri üzerine çizilen, ocaktaki alevlerin arasından yükselen, dükkanın penceresinde görülüp dağılan o güzel yüzü. Kısacası ne geçmişteki ne de şimdiki zamanda onu canımın canından, özümün çekirdeğinden koparıp ayırmanın yolu yoktu. Akşama kadar onlarla kalıp otele akşamleyin dönme kararı verildi. Biraz konuştuk, sonra Miss Havisham Estelle ile beni o bakımsız bahçede biraz dolaşmaya yolladı. İçeri döndüğümüz zaman kendisini eski günlerdeki tekerlekli koltuğuyla dolaştırmamı istiyordu. Böylece çok eskiden solgun benizli küçük beyle karşılaştığım gün geçtiğim çit kapısından Estelle ile birlikte geçtik. Şimdi Herbert olan o küçük bey, ben, içim titreyerek Estella'nın bastığı yerlere yüz sürmek istiyordum. Estella ise son derece serinkanlıydı. Benim bastığım yerleri öpmek isteğiyle tutuşmadığı da belliydi. Kavganın geçtiği yere yaklaştığımız zaman Estella durdu. "Ne acayip bir küçük yaratıkmışım küçükken," dedi. "Gizlenip sizin kavganızı seyrettiğime göre, gene de sonuna dek seyretmiş, büyük zevk almıştım. Bana bağışladığınız ödül de büyüktü." Estelle unutmuş gibi, "Öyle miydi?" diye şöyle bir sordu. "Hasmınıza diş bilediğim aklımdadır. Buraya getirip başıma sarmışlar, rahatımı kaçırmışlardı. Bu da benim ağrıma gitmiş, sinirime dokunmuştu. Onunla şimdi can ciğer arkadaş olduk." "Öyle mi? Yanılmıyorsam babasının öğrencisiymişsiniz gibi aklımda kalmış." "Öyle," dedim ama istemeyerek. Çünkü öğrenci olmam beni onun gözüne daha da küçük gösterecekmiş gibi geliyordu. Oysa bana zaten küçük bir çocukmuşum gibi davranmaktaydı. "Durumunuzdaki hayırlı değişiklikten sonra dostlarınızı da değiştirmişsiniz," dedi. "Elbet," diye yanıtladım. Estella hem de kaçınılmaz diye kibirli bir tutumla konuştu. "Bir zamanlar yanınıza yaraşan arkadaşlar şimdi hiç yaraşmaz. Aykırı düşer." Dürüst konuşmak gerekirse gidip Joe'yu görmeye gerçekten niyetim olduğunu hiç sanmıyorum. Ama en ufacık bir niyetim vardıysa bile bu sözler üzerine uçtu gitti. Estelle kavga ettiğimiz yere doğru elini sallayıp o günlerden konuştuğunu belirleyerek, "Sizi ileride parlak günler beklediğinden o günlerde hiç haberiniz yok muydu?" diye sordu. "Hiç," dedim. Yanımda yürüyen bu genç kadının kendi üstünlüğüyle bütünlüğünü, kısacası kendi kendini bilen tutumuyla benim onun her dediğine boyun eğen çocuksu tutumumun arasındaki belirgin çelişkiyi görebiliyordum. Bu çelişki ağrıma gitmez değildi. Belki daha da ağrıma gidecekti ya, kendimi onun sözlüsü yerinde gördüğümden ona bile bile boyun eğdiğimi, nasılsa birbirimiz için yetiştirildiğimizi düşünerek avınıyordum. Bahçe rahat yürümeye elverişli olmayacak kadar bakımsız, iz ve rutubetliydi. 2-3 kez dolaştıktan sonra gene bira fabrikasının avlusuna çıktık. Çok çok eskiden bu eve ilk geldiğim gün onu buradaki boş fıçıların üstünde yürürken gördüğüm yeri tıpı tıpına gösterdim. Estelle o yana doğru soğuk, umursamaz bir bakış fırlatarak "Gerçek mi?" diye sordu. Evden nasıl çıkarak bana etle bira verdiğini anımsayarak anlattım. Estelle "Unutmuşum," dedi. "Beni ağlattığınızı unuttunuz ha?" Onun bu unutkanlığı, ilgisizliği bana gene için için kan ağlattı ki ağlayışların en acısı bence budur. Estelle güzel, parlak bir salon kadını gibi bana tepeden bakan bir tutumla "Benim kalpsiz bir kadın olduğumu bilmeniz gerekiyor," dedi. "Unutkanlığımın bununla ilişkisi vardır belki." Haddim olmayarak buna inanmadığımı belirten bir takım saçmalar geveledim. "Yanlışınız var," dedim ona. "Kalpsiz insan böyle güzel olamaz ki." Estella, "Bıçaklanacak, kurşunlanacak bir kalbim vardır elbet, acanım," dedi. "Bu kalbin çarpması durursa benim sonumun geleceği de doğaldır. Gel gelelim benim demek istediğimi anlıyorsunuz. Yüreğimin olması gereken yerde hiçbir yumuşaklık yok. Ne anlayış, ne acıma, ne de buna benzer saçma duygular." Böyle kıpırdamadan durup da bana dikkatle baktığı zaman aklıma neyi getiriyordu? Miss Havisham'ın bir duruşu, bir bakışını mı? Yok, değildi. Gerçi Estella'nın kimi tavırlarında, bakış ve davranışlarında Miss Havisham'ı andıran bir şeyler vardı. Bu benzeyişi küçük çocukların çoğu zamanlarını birlikte geçirdikleri büyüklerden kaptıklarını görürüz. Öyle ki büyüdükleri zaman bu nedenle gerçekte bambaşka olan kimi yüzlerin arasında şaşılası bir benzerlik buluruz. Ne var ki Estella'da şimdi dikkatimi çeken şeyi Miss Havisham'la olan benzerliğine bağlayamıyordum. Alıcı gözüyle baktım. Ama Estella'nın gözleri hala benim yüzümde olmakla birlikte demin kafama takılan benzerlik ya da anı uçup gitmişti. Ne olabilirdi bu? "Estella, ciddi konuşuyorum ben," dedi. Kaşlarını çatmış değildi çünkü alnı pürüzsüzdü ama yüzünde bir karartı belirmişti. "Birbirimizi sık sık göreceksek söylediklerimi hemen inansan iyi edersin." "Hayır," diye şahane bir tavırla beni daha dudaklarımı kıpırdatırken susturdu. "Sevgimi başka bir yere vermiş olduğumu filan sanma. Çünkü ben ömrümde sevmek nedir bilmedim." Bir dakika sonra yıllardır kullanılmayan bira fabrikasına girmiştik. Estelle o ilk gün onu görmüş olduğum yüksek çekme katla kapıyı gösterdi. Benim aşağıdan ürkek ürkek baktığımı unutmamıştı, bunu söyledi. Onun beyaz elinin uzanışını gözlerimle izlerken gene o deminki kavrayamadığım atsız duygu, o belirsiz anının kıpırdanışı içime saplandı. İstemeyerek irkildiğim zaman Estella da elini koluma koydu. O dakikada hortlak gene göründü, sonra geçip gitti. Neydi bu? "Estella, neyin var kuzum?" diye sordu. "Şimdi de korkuyor musun yoksa?" Konuyu değiştirmek için demin söylediğine inanabilsem korkardım dedim. "Demek inanmıyorsun ha. Sen bilirsin. Benden söylemesi. Miss Havisham seni bekliyordur. Gel, bahçede bir kez daha dolaşalım, sonra içeri gireriz. Haydi. Bugün taş yürekliliğimden ötürü gözyaşı döktürmeyeceğim sana. Kavalyem olacaksın. Omzuna tutunabilir miyim?" Şahane giysisinin eteği yere sürünmüştü. Estella şimdi bir eliyle eteğini tuttu. Öbür elini hafifçe omzuma koydu. Gezintimizi sürdürdük. 2-3 kez daha dolaştığımız o harap bahçe benim gözümde yapraklarla, çiçeklerle donanmış gibiydi. Eski duvarların çatlaklarında biten sarılı yeşilli otlar yeryüzünün en eşsiz çiçekleri olsaydı gözümde bundan daha güzel, daha değerli bir yer tutamazlardı. Aramızda Estella'yı benden uzaklaştıracak bir yaş farkı yoktu. Gerçi kız olduğu için benden daha büyük gösteriyorsa da hemen hemen yaşıttık. Gene de güzelliğinin ona kazandırdığı o erişilmez, ulaşılmaz hava, duyduğum tüm kıvanca karşın ve nimetimizin bizi birbirimize vereceği konusunda beslediğim tüm inanca karşın beni kahrediyordu. Zavallı, sefil Pip. Sonunda eve döndük. Vasim'in de bu arada Miss Havisham'la görüşmeye gelip gittiğini, akşam yemeğine döneceğini öğrenince şaşaladım. Küflü şölen sofrasının kurulu durduğu odada çıplak kış ağaçlarının dallarını andıran şamdanlar biz dışarıdayken yakılmıştı bile. Miss Havisham tekerlekli koltuğunda beni beklemekteydi. Koltuğu geçmiş zamana itmek gibiydi. Düğün sofrasının çevresinde gene eskisi gibi ağır ağır dönüp dolaşmamız. Ama bu ölüm kokan odada, sandalyesine gömülüp gözlerini kendisine dikmiş bakan mezar kaçkınının yanında Estella eskisinden de güzel, göz kamaştırıcı duruyordu. Ve ben onun büyüsüne kendimi daha da kaptırmış gibiydim. Zaman öyle çarçabuk geçiverdi ki, zaten erken olan yemek saatimiz gelip çattı. Estella hazırlanmak için yanımızdan ayrıldı. Uzun masanın ortalarında bir yerde duralamıştık. O buruşuk kavruk kollarından birini sofraya doğru uzatan Miss Havisham pençeye benzeyen elini sararmış masa örtüsüne dayadı. Estelle kapıdan çıkarken bir an duralayıp arkasına bakınca Miss Havisham ona bu eliyle bir öpücük yolladı. Öylesine aç gözlü, ateşli bir öpücük ki tüylerim diken diken oldu. Sonra Estelle gidip de ikimiz baş başa kaldığımızda Miss Havisham bana doğru dönerek fısıltılı bir sesle konuştu. Güzel, ince, kıvrak değil mi sence? Nasıl da gelişmiş değil mi? Hayran olmadın mı ona? Onu görüp de hayran olmayan yoktur sanıyorum Miss Havisham. Kadın oturduğu yerden kolunu boynuma dolayıp başımı kendine doğru çekti. Sev onu. Sev onu, sev. Nasıl davranıyor sana karşı? Daha ben karşılık veremeden böylesine zor bir soruyu yanıtlayabilecek miydim acaba? Miss Havisham sev onu dedi gene. Sev onu, sev onu. Yüzüne gülüyorsa sev onu. Yüreğinden yaralıyorsa gene sev. Ciğerini paramparça etse bile insan büyüyüp geliştikçe aldığı yaralar daha derinleşir çünkü. Aldırma. Sen gene sev onu, sev. Ömrümde böyle ateşli bir heyecan görmemiştim. Kadının boynuma dolanan o cılız kollarındaki kasların duygularının şiddetiyle dolup kabardığını hissettim. Beni can kulağıyla dinle Pip. Sevilsin diye yanıma alıp evlat edindim onu. Sevilsin diye yetiştirdim, okuttum. Bu gördüğün eşsizliğine sevilsin diye ulaştırdım onu. Öyleyse onu sev. Kim bilir kaçıncı kez de bu sözcüğü söyleyişi. Daha da söylemeye niyetli gibiydi. Gel gelelim bu sözcük sevgi yerine tiksinti ve kin olsaydı, öç, kahır, ölüm acısı olsaydı bir sevgiye ancak bu denli benzeyebilirdi. Miss Havisham hep o acele, ateş dolu fısıltıyla gerçek sevginin ne olduğunu anlatayım sana dedi. Körü körüne bağlanmak, kendini hiç sorgusuz aşağılatmaktır. Karşındakine %100 boyun eğmek, kendi aklına, tüm dünyanın uyarılarına karşın ona güvenmek, benliğini cellatının eline hiç esirgemeden vermektir. Benim yaptığım gibi. Bu sözleri söyledikten sonra dudaklarından çılgın bir haykırış kopmuştu. Hemen beline sarılıp tuttum onu. Çünkü o kefen gibi giysilerinin içinde doğrulmuş, kendini duvara çarpıp öldürmek istercesine kollarını sallayıp elleriyle havayı pençelemeye başlamıştı. Bunalım birkaç dakika ancak sürdü. Onu gene yerli yerine oturturken burnuma tanıdık bir koku geldi. Dönüp bakınca Bay Jaggers'ın odaya girmiş olduğunu gördüm. Daha önce sözünü ettiğimi sanmıyorum ama Vasim yanında her zaman pahalı ipekliden koskocaman bir mendil taşırdı. Bu mendil mesleği bakımından çok değerliydi onun için. Burnunu silmek üzereymiş gibi bu mendili ağır ağır özenle açtığını, sonra da nasılsa karşımdaki hemen itirafta bulunacağı için burnumu silmeye vaktim olmayacak diye düşünmüşçesine mendili gene katlayarak cebine kaldırır kaldırmaz, karşısındakinin gerçekten de hemen o saat hem de kendiliğinden bütün gerçeği itiraf edişine çok zaman tanık olmuştum. Şimdi de bu göz dolduran mendili iki eliyle tutmuş bize bakmaktaydı. Göz göze geldiğimizde istifini hiç bozmadan şöyle bir duraladı. Bu bir saniyelik duruşuyla hiç konuşmadığı halde açıkça ''Bak hele ne garip şey'' demiş gibiydi.